Ayrım 19, Koray ve Hongfei koridorun diğer ucunda çarpışıyorlardı. Koridorun bulundukları ucundan iki tarafa da geçiş vardı. Ama sadece bir taraftan kendilerine ateş ediliyordu ve ne onlar ne de karşı ateşi açanlar hedeflerini görebiliyordu. Karşıdakiler merdivendeydiler ve metal trabzana siperlenmişlerdi. Koray ve Hongfei ise duvarın korunmasından çıkarak ateş edip hemen geri giriyorlardı. Onur koridorun ucunda iki elinde iki makineli tüfek boğazını yırtarcasına bağırdı. ''İlerleyin, burayı terk edin.'' Koray ve Hongfei karşıdan gelen ateşin önüne kendilerini atıp arkayı savunurken, Muammer ve Kaya koridorun şimdi güvenli olan sağ tarafına geçmeyi başardılar. Onur'un ayak sesleri dar koridorun beton zemininde müthiş bir gürültüyle onların bulunduğu bölgeye yaklaşıyordu. O da koridorun sağına geçtikten sonra Hongfei de kendini oraya atmayı başardı. Koray arkasına baktı. Gökhan, Rüştü'yü yeni serbest bırakmış birlikte odadan fırlıyorlardı. Onlardan önce sağa doğru uçtu. Onur ve Muammer iki makineli tüfekle duvarın kenarından merdivenlere ateş etmeye başlamışlardı. 10 kişilik takım koridorun ucunda belirdi. Gökhan ve Rüştü'nün bedenleri köşeyi dönmek üzereydi bu sırada. Üzerlerine mermi yağdı. Rüştü sağ baldırından vuruldu. Mermi kemiğe değmemişti. Fakat genç adam müthiş bir acı ve yanma hissiyle yere yığılmıştı. Gökhan onu giysisinden tutup yakaladı. Onur ateş etmeye ara vermiş, üzerindeki 3 tabancayı Gökhan ve Kaya'ya fırlatmıştı. Koray nefes nefese duvara yayanmıştı. ''Generali elimizden kaçırdık. Artık yolumuzu kendimiz bulmak zorundayız.'' Hongfei bir şeyler söylemeye hazırlanıyorken Muammer, ''Geliyorlar!'' diye bağırıp arkasındakileri de geriye doğru ittirerek koşmaya başladı. 7 adam hep birlikte hiç bilmedikleri bir koridorla neyle karşılaşacaklarını bilmeden ilerliyordu. Albay Guo Guang sonunda generalin bulunduğu haberini silah sesleri ve alarmdan birkaç dakika sonra almıştı. Geri zekalı herif tutuklulardan birinin yerine ayaklarından zincirlenmiş duruyordu. Onun yokluğunda tüm yetki kendisindeydi. Şimdi kontrol odasında arkasında dikilmekte olan bir subayın eşliğinde onlarca küçük ekranı izliyor, önündeki mikrofondan askerlere emir veriyordu. Kaçaklar ilk koridordan çıkmayı başarmıştı ve albayın kontrolündeki ada bölüğü şimdiye kadar 8 kayıp vermişti. Hongfei'nin 5 adamına güvenemeyeceklerini düşündüğünden tutuklatmıştı. Kaçaklar birliklerini bozmuyor, ayrılmıyorlardı ve bu onun takibini kolaylaştırıyordu. Fakat şimdi ekranda hiç hoşuna gitmeyen bir gelişme vardı. Hücrelerin bulunduğu koridordan sağa dönmeyi başaran kaçaklar, basınçlı bölmelerin bulunduğu koridordaydılar ve hızla doğu kanadına koşuyorlardı. Doğu kanadında son ürün havuzları yer alıyordu. Önündeki düğmelerden birine basıp mikrofona bağırdı.
Takım 3, ana laboratuvara. Tekrar ediyorum, takım 3 derhal doğu kanadına, ana laboratuvara. Yerinizi tamamıyla terk edin.
Takım 3 güney kanadında kaçakların peşindeydi. Albay 2. takımı da ana laboratuvarın açık kalan tek girişine, yani batı girişine gönderdi. Başka bir düğmeye bastı ve mikrofona eğildi.
Profesör Zhu Jian, beni duyuyor musunuz?
Evet albay.
Tüm ürünleri taşıyın, şu an harekete geçin.
Ama,
diye duyuldu profesörün titrek ve telsiz tarafından mekanikleşmiş sesi.
Tamamlanmamış olanlar var.
Tamamlanmamış olanların hepsini yok edin. Acele edin profesör, ziyaretçileriniz var.
Kaçaklar ekranda koşmaya devam ediyordu. Yollarına çıkan 2 subayı daha indirmişlerdi. Albay öfkeden çıldırmak üzereydi.
Tüm bilimler diye bağırdı. Artık bu işin şakası kalmamıştı. Gittikçe yaklaşıyorlardı. Ve profesörün kaçırma işini zamanında yapabileceği fazlasıyla şüpheliydi. Tüm bilimler son ürün havuzlarına.
Bu sırada çok yakında bir silah sesi duydu. Utku önce silah seslerini, sonra alarmın çıldırtan tiz bağırtısını duydu. Bu sırada doktorlar ateşinin hızla normale döndüğünü fark etmiş, onu uyku halinde bırakmaya karar vermişlerdi. Bir subay ellerini yatağa kelepçeliyordu. Daha nerede olduğunu tam olarak anlayamadan elini savurdu ve yere yıkılan subayın üstüne fırladı. Üzerinde beyaz, tek parça, incecik bir yatak giysisi vardı. Bu giysinin kolları yoktu ve belden aşağısı bir etek şeklinde tek parçaydı. Odada bulunan subay silahını doğrultup ateş ettiğinde sadece kendisine doğru fırlatılmış arkadaşını vurmuştu. Utku hiç durmadı ve arkadaşının cesedinden kaçmak için kenara hamle yapan subayı kolundan yakaladı. Bir an sonra kolu 2 yerden kırılmış olan asker yerdeydi. Ona tek el ateş edip dışarı koştu. General 2 askerin eşliğinde odasına yeni çıkıyordu. Silah seslerini duyduğunda koridora yeni girmişti. Kapıdan çıkan Utku ile karşılaştı ve onun subaydan aldığı tabancadan çıkan mermiyle beyni parçalandı. Yanındaki askerler Utku'ya ateş etmiş ve onu dalağının biraz üstünden vurmuşlardı. Ama o içeri kaçmayı başarmıştı. Beyaz elbisesinin arkası yavaş yavaş kırmızıya boyanıyordu. Yutkundu ve bir savaş narası savurarak kendini koridora bıraktı. Doğrudan karşıdaki kapıya çarpınca yara almadan bu odanın içine düştü. Gözlerini kaldırdığında yüzüne doğrultulmuş bir namlu gördü. Albay Guo Guang'ın bulunduğu kontrol odasındaydı ve namlunun arkasındaki el albaya aitti. Guo Guang'ı şaşkınlık içinde bırakarak olduğu yerde sıçradı. Fakat bu onu mermiden kurtaramamıştı. Göğsünden vurulmuştu. Gözleri kararıyor, yavaş yavaş bilincini kaybediyordu. Kendisinin duymadığı bir bağırtı savurarak albayın üzerine koştu. Albay kenara çekilip onu koştuğu yönde itti. Utku'nun can vermekte olan bedeni kontrol odasının penceresinden aşağı düşerken general de koridorda cansız yatıyordu. Bu koridorun da sonuna gelmişlerdi. En önde Koray durdu ve diğerleri ona yapışarak beklediler. Gidebilecekleri iki yön vardı, sağ ve sol. İki yanda da benzer koridorlar devam ediyordu. Koridor aslında balkona benzeyen bir yere ulaşmıştı. Ortadaki boşlukta binadaki diğer bir bloka ait metal merdivenler yükseliyordu. Sağdan gelen mermi omzunu sıyırınca hiç düşünmeden sola doğru koşmaya başladı ve yanındakiler de onu takip ettiler. Arkalarındaki takım hızla yaklaşıyor, sağda üst katta da aynı büyüklükte bir takım onlara doğru geliyordu. Hemen arkasındaki Hongfei nefes nefese bağırdı. ''Nereye gidiyoruz?'' ''Bilmiyorum, bir yerlere çıkacağız elbet.'' Girdikleri koridor öncekilerden çok daha kısaydı ve onları sadece bir merdivene ulaştırmıştı. Arkadakiler geriden gelen askerlere ateş ederken öndekiler bu merdiveni tırmanıyordu. Koray merdivenden inerken onları görünce geri yukarı koşmaya başlayan adamın ayağına ateş etti ve o daha düşmeden yakaladı. Şimdi koşarken onu da yanında sürüklüyordu. ''Burası neresi?'' diye bağırarak sordu adamın kulağına. Adam çığlık atıyor, anlaşılmaz sözlerle bağırıyordu. Merdivenlerin sonuna gelmişlerdi. Alttakinin aynısı olan bir üst kattaydılar. Koray adamdan bir şeyler öğrenmeye çalışırken adam tek mermiyle yere yığıldı. Bu merminin asıl adresi Koray'dı ve onlara biraz önce yukarıdan ateş eden askerlerden geliyordu. Bu defa yukarıdan değil, aynı seviyeden ateş ediyorlardı sadece. Onların yanına çıkmışlardı. Sola koşmaları gerekiyordu. Duvara dayanarak mermilerden sakındılar ve sol tarafa geçmeyi başardılar. Ama pencerelerden birazdan karşılarına çıkmak üzere koşan ikinci takımı görebiliyorlardı. ''Atlayacağız!'' diye bağırdı Koray, sağdan gelen mermilerden saklanmak için iyice birbirine yapışmış olan arkadaşlarına. Cevabı beklemesine gerek kalmadı çünkü Gökhan atlamıştı bile. Ortada yükselen merdivenlerle bulundukları balkon arasında uzun bir mesafe vardı. Balkonun pervazına çıkıp hız almadan sıçramaları gerekiyordu ve bu işi daha da zorlaştırıyordu. Fakat Gökhan'ın peşinden Onur ile Kaya da hiç takılmadan atlamış, metal merdivenlerde tok bir teneke gürültüsü çıkararak koşmaya başlamışlardı. Koray ve Muammer aynı anda sıçradı fakat Muammer merdivenlere rahatlıkla ulaşırken Koray bacaklarını yetiştiremedi. Rüştü ve Hongfei arkalarındaki birinci takımı oyalarken ikinci takım hızla onların bulunduğu bölüme yaklaşıyordu. Koray merdivenlere iki eliyle tutunabilmişti ve kendini yukarı çekti. Hongfei ateş ederek geri çekildi ve pervaza çıktı. Duraksadı. Arkasındaki Rüştü ona ''Hadi!'' diye bağırıyordu. Burada daha fazla tutunamayacaktı. Ondan fazla askere karşı tek başına bir duraklatma mücadelesi veriyordu. Hongfei Rüştü'yü duymamıştı bile ama soldan gelen ikinci takımı görünce tüm gücüyle sıçradı. Elleriyle tutunmayı başarmıştı. Üstünden Rüştü'nün bedeni geçti. Adam merdivene düşer düşmez Hongfei'yi yakalayıp çekti. Koşmaya başladıkları an mermilerin metale çarpma ve sekme sesleri duyulmuştu. İkinci takım saniyelerle geç kalmıştı. Doğruca geri döndüler. Doğu kanadına daha makul bir yoldan ulaşacaklardı. Merdivenlerin onları ulaştırdığı yer göz alıcı büyüklükteydi. Müthiş yükseklikte dev bir silindir şeklindeki boşlukta üstünde bulundukları metal merdivenin uzantıları bir örümcek ağı gibi dolanıyordu. En altta dev bir tankerin içinde her tarafı kristal parçacıklarıyla doluymuş gibi görünen turkuaz renkte kıvamlı bir madde vardı. Sıvı gibi rahat hareket ediyordu ama bu yer çekimini pek önemsemeyen bir sıvıydı. Çünkü değişken de olsa bir şekli vardı. Üzerinde çıkıntılar düşük bir hızla oynaşıyor, büyüyor, yuvarlanıyordu. Silindir şeklindeki bu odanın tabanında dev tankerin çevresinde vinç kolları ve bulundukları yükseklikten ayrıntıları görünemeyen makineler, kablolar, hava pompaları vardı. Tabandan sonra kat kat balkonları andıran çıkıntılar yükseliyordu. Şu an bu çıkıntılardan birinde bulunuyorlardı ve diğer çıkıntıların ya da balkonların bunun gibi içerideki odalara açıldığı düşünülebilirdi. Metal ağ bu balkonlarda dolaşıyor, onları birbirine bağlıyordu. Bu ağ bazı bölgelerde yoğunlaşıyor, havada asılı gibi duran tamamen metal malzemeden yapılı, çoğunlukla daire şeklinde çeşitli büyüklüklerde düzlemler oluşturuyordu. İnce metal kısımlar bir yol gibi düşünülürse, bu çeşitli yüksekliklerde bulunan daire şeklindeki alanlar birer istasyon olabilirdi. Zemindeki tankerin tam ortasından saydam kalın bir boru yükseliyordu ve bu borunun içinde bir şeylerin bir asansörün hareketine benzer şekilde yükselmekte olduğu görünebiliyordu. Profesör Albay'ın emriyle derhal harekete geçmiş, son ürün havuzlarında beklemekte olan yarım ürünlerin yok edilmesi işlemine başlamıştı. Elinde tamamlanmamış 4 kapsül vardı. Kapsülleri asansör yardımıyla plazma havuzundan çıkarıyordu ve asansör onları doğrudan imha odasına taşıyordu. İmha odası hiçbir kapısı, penceresi ya da açıklığı bulunmayan 20 santimetre kalınlığında tek seferde şişirilmiş dev bir cam küreden ibaretti. Üzerindeki deliğe ona sürekli bağlı olan imha asansörü giriyordu. İmha edilecek kapsüller buradan küreye bırakılıyor ve asansör çekilip küre tamamıyla kapalı hale getirildiğinde kapsül lazere maruz bırakılarak patlatılıyordu. Bundan 10 dakika sonra imha küresini açmak tamamıyla güvenliydi. Çünkü virüs çoktan yok olmuş, yaşam döngüsünü tamamlayıp çürümeye başlamış oluyordu. Yine de şimdiye kadar kimse bir imha odasını açmayı denememişti. Profesör 4 kapsülün imha işlemlerinden sonra tamamlanmış ürünlerin bulunduğu kapsülleri bölmeleri olan çantaya koyacaktı. Havuzdan çıkarılacak kapsüllerin tek tek çıkmasını beklemek zorundaydı. Şu an 4. seviyedeki balkonda son 2 kapsülün çıkmasını bekliyordu. Onları da alıp çantaya yerleştirdikten sonra burada işi bitecekti. Fakat 2. seviyede kaçaklar belirmişti. Bunlar albayın bahsettiği ziyaretçilerdi. "Bakın!" diye bağırdı Muammer. Yükselmekte olan asansörü gösteriyordu. Bu sırada profesör asansörün taşıdığı kapsülü onun ucundan almış çantasına yerleştiriyordu. "Kapsülleri kaçırıyorlar!" diye bağırdı Koray. Muammer sıçrayıp metal örümcek ağında koşmaya başladı. Son kapsül asansörde yükseliyordu. İlk daire şeklindeki istasyona gelince incecik bir metal çubuktan ibaret olan tutunma yerine tırmandı ve 3. seviyedeki istasyona sıçradı. Profesör onun geldiğini görmüş, asansöre tezahürat yapar gibi ellerini çırpıyor, asansörün daha hızlı gelmesi için dualar ediyordu. Muammer bir üst kata çıkmak için bir yol arayarak çevresine ve yukarıya bakındı. Metal yolların yukarıya sıçramasına izin verecek ölçüde birbirine yaklaştığı tek bir nokta vardı ve o da şu an bulunduğu yerin tam karşısında duruyordu. Gözden kaçırdığı başka bir şey aramakla vakit kaybetmeden oraya koştu. Asansörde yükselmekte olan kapsül 3. seviyeyi geçmişti. Yolu kısaltmak için incecik metal platformların birinden diğerine atlıyordu. Bir kemik yığınını andıran ince iskelet ayaklarının altında titriyor, hiç de güven veren sesler çıkarmıyordu. Fakat sadece uygun olan yolları kullanarak kapsülden önce yukarıya ulaşamayacağı kesindi. Asansörün tam yanından geçti. Bir an için saydam yüzeyi kırarak parçalamayı düşündü. Ama böyle bir risk alamazdı. Basit bir sıçrayışla 1 metre çapında bir istasyona ulaştı. Buradan devam eden yolda koştu ve asansör 4. seviyeye belirten çizgiyi geçtiği sırada 4. seviyeye sıçramayı başardı. Hiç durmadan koştu. Bu sırada profesör asansörün diğer yanındaki balkonda bekliyordu. Aşağıda Koray, Gökhan ve diğerleri 2. seviyeye dağılmış, birbirlerinden ayrılmışlardı. Duydukları ayak sesleri bunu yapmalarını zorunlu kılmıştı. Artık doğru yeri bulduklarını biliyorlardı ve kaçmayacak taktik savaşı vereceklerdi. Zhongqing adası 3. takımı son ürün havuzunun çevresindeki 3. seviyenin balkonlarında belirdiğinde sadece yukarıda asansörün yanındaki balkonda Muammer'i gördüler. Genç adam profesörden önce uzanıp kapsülü kaptı ve profesör balkonda geriye doğru kaçarken kapsülü havaya kaldırıp bağırdı. "Ateş ederseniz kendinizi öldürürsünüz." 3. seviyenin balkonlarını doldurmuş olan 3. takımın üyeleri silahlarını yukarı, 4. seviyedeki Muammer'e doğrultmuştu. Fakat ateşlemeye cesaret edebileni yoktu. Adamın elindeki şeyin yeşil parıltısını görebiliyor, ne demek istediğini anlayabiliyorlardı. 5. seviyedeki balkonlardan birinde Koray ve Hongfei'yi yere çökmüş olarak gördü Muammer. O duyamıyordu ama Hongfei Koray'a, "Adamlarını nereden bulduğunu bilmiyorum ama iyi iş çıkarmışsın," diye fısıldıyordu. Muammer başını hafifçe aşağıya çevirdiğinde kendisiyle aynı seviyedeki balkonlardan birinde kendisine işaret vermeye çalışan Gökhan'ı gördü. Onun parmağının gösterdiği yere baktığında ise Onur ve Kaya ile karşılaştı. Onlar da 5. seviyede bir balkonun arkasında gizleniyordu. Sadece Rüştü'yü göremiyordu çevrede, ta ki arkasındaki fısıltıyı duyana kadar. ''Arkana bakma, Rüştü ben.'' Birlikte savaştığı adamların hepsine sırayla tekrar baktı. Alnından bir ter damlası çenesine doğru süzülüyordu. Silah arkadaşlarının hepsi tüfeklerini hazırlamış, ondan işaret bekliyordu. Karşısındaki balkonlarda alttakilerden daha büyük bir asker grubu toplanmaya başladı. İkinci ve birinci takımlar da gelmişti. Bir yüzbaşı silindirin diğer yanından ona seslendi.
''Kapsülü yere bırak, etrafınız tamamen sarılı, kimseye zarar gelmesini istemiyoruz.''
''Buraya kadar geldim. Kaybedecek bir şeyim olmadığını hala anlayamadınız mı? Silahlarınızı 10 saniye içinde bırakmazsanız kapsülü kıracağım.'' Çinlilerdeki endişe hissediliyordu. Deneyleri ve acı dolu ölümleri görmüşlerdi. Virüsün Çin genlerine dokunmazlığı tam sağlanamamış olmalıydı.
''Mantıklı ol. Hayatınla oynuyorsun.''
''Hayır.'' diye bağırdı. ''Sizin hayatınızla oynuyorum. Son 10 saniyesini yaşadığınız hayatınızla.'' Sağ elini sol elinde tuttuğu kapsüle doğru götürdü.
10, 9, 8, bunu yapmayacağını biliyoruz.
Aldırmadı. 7, 6, 5, 4. Silahlarınızı bırakın diye bağırdı yüzbaşı. Muammer hafifçe dönüp arkasına baktı. Rüştü ona aferin anlamında bir parmak işareti yaptı. Askerlerin silahlarını bırakma sesi başladığı an işaretini verip balkonda kendini geriye attı Muammer. 4. ve 5. seviyenin balkonlarından fırlayan 6 adam aşağıdakileri ilk şarjörlerini boşaltana dek taradılar. Bu ilk dalgayla Çinli askerlerin yarısından fazlası ölmüştü. Diğerleri saklanacak ve bu sırada karşı ateş açacak zamanı buldular. Fakat ortaya çıktıklarında ateş edebilecekleri kimseyi bulamamışlardı. Onları tarayanlar şarjörleri biter bitmez çıktıkları delikte kaybolmuştu. Şimdi bu onlarca deliğin bulunduğu yerde bir kedi fare oyunu başlamıştı. Koca kedinin nerede olduğu kesin olarak biliniyordu ama minik farelerin nerede olduğu hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Yüzbaşının emriyle silindirden uzaklaşıp binanın içini aramak üzere askerler hareket etti. Fakat bulundukları balkondan adımını dışarı atan ilk ikisi yere yığıldı. Mermilerin nereden geldiğini göremiyorlardı. Yüzbaşı askerlerine geri gelmelerini emretti. Balkonun silindire bakan yanına çıkıp savaşamıyorlardı. Çünkü orada kimse yoktu. İçeri giremiyorlardı çünkü sadece bir kapıdan geçmeleri gerekiyordu ve bu kapı tutulmuştu. Yerde kendi askerlerinin cesetleri yığılıydı ve aralarında kıvranan yaralılar vardı. Canlı kalan askerler korku ve telaş içindeydiler. Yüzbaşı balkondan metal ağa çıkmaya karar verdi. ''İkişer ikişer merdivenlere!'' diye emir verdi. Bu metal iskelet merdivenlerin bir uzantısı olduğu için ona burada merdiven diyorlardı. Yoksa bir merdivenden daha çok benzediği onlarca şey bulunabilirdi. ''Siz ikiniz'' dedi gözüne ilk kestirdi iki askere. ''Önce siz.'' Askerler tepkisiz durunca ''Ne duruyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Bu bir emirdir.'' İki asker çıkışa yönelirken onların arkasından diğerlerine siper almalarını ve ateş etmeye hazır olmalarını işaret etti. Bu ikisini yem olarak kullanacaktı. Askerler merdivenlere çıkmaya başladığında diğer tüm arkadaşları arkalarında tetikte bekliyordu. Hepsi silahlarını silindir tarafına doğrultmuştu. Koray'ın istediği de tam olarak buydu. Gökhan, Hongfei, Kaya ve Onur aynı anda arkalarında biterek içerideki askerleri son mermilerine kadar taradılar. Bu defa saklanabilen veya ateş etmeye fırsat bulabilen olmamıştı. Sadece merdivenlere çıkmaya başarmış iki asker zarar görmemişti bu saldırıdan.
''Beni zaten öldüreceksiniz.''
''Haklısın.'' dedi Koray. ''Seni ne zaman öldüreceğimiz fazla ilgi çekici bir şey değil. Herkesin bildiği bir şey seni öldürme zamanımız. Onların nerede olduğunu söylediğinde seni öldüreceğiz. Seni asıl ilgilendirmesi gereken seni nasıl öldüreceğimiz.''
''Umurumda değil.''
Aşağıdakiler son Çinli askerlerle savaşırken, Muammer ve Rüştü profesörün çantayla birlikte kaçtığı koridoru takip etmiş ve onu albayla birlikte kaçmaya hazırlanırken yakalamışlardı. Adada hiçbir askeri kalmayan albay yeni üretilen kapsülleri, iki hard diski ve hayatını kurtarmak için son bir girişimde bulunuyordu. Fakat başarılı olamamış, kıskıvrak yakalanmıştı. Gökhan profesörü sorguluyordu. Yaşlı adam korkudan ölüyordu ama dışarıya verdiği tepkiler sadece öfkeli olduğunu gösteriyordu.
''Profesör, buraya ne yapacağımızı bir daha açıklamamı ister misiniz?'' dedi Gökhan. ''Burayı yerle bir edeceğiz, bu kapsüller de patlayacak.''
''O zaman ne olacağını bir daha tekrarlamamı ister misin? Çok bilmiş.''
Hayır, buna gerek yok. Bunu engellemenin bir yolu olduğunu ve sizin bu yolu bildiğinizi biliyorum. O yüzden size sessizlik kararınızı bozmanız için, duraksayıp saatine baktı, tam 3 dakika veriyorum. Bu sırada sıkılma diye arkadaşımı ve senin albay arkadaşını izlemen için sandalyeni çevireyim. Albaydan buraya getirdikleri bombaların nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyordu Koray. Diğerleri ise binada bombaları arıyorlardı ama henüz bulamamışlardı. Bu arada Utku'nun cansız bedenini de bulmuşlardı. ''Seni bir kez daha uyarmayacağım.'' dedi Koray. ''Vücudunda bir tanesiyle de rahatlıkla idare edebileceğin bir sürü organ var. Şimdi fazlalıklarını alayım da gör. Bombaların yerini söylemeye karar verdiğin zaman söyle. Çünkü ben bir daha durup sormayacağım.'' Yerdeki asker cesetlerinden bir ordu bıçağı almıştı. Albayın sağ işaret parmağını hiç duraksamadan kesti ve parmağı kenara atıp elini doğrudan adamın kulağına attı. Albay çığlık çığlığa bağırıyor, zincirlenmiş vücudunu oynatabilmek için nafile çırpınıyordu. Kulağı da tek bir hamlede kestikten sonra sol elini yakaladı. Orta parmağı kesti fakat parmak tam olarak kopmamıştı. Bundan sonrasını bükerek ve çekerek kopardı. Albayın ağzını açtı ve dilini kendine doğru çekti. Bu sırada adam bir şeyler söylemeye çalışıyor fakat ağzına yapılan müdahale yüzünden anlamlı ses çıkaramıyordu. Ellerine ve yüzüne kan sıçramış olan Koray duraksadı. Adamın dili hala parmaklarının arasındaydı. ''Özür dilerim, bu bir taneydi.'' diye durdu. Tüm bu vahşeti izlemekte olan Hong Fei midesinde müthiş bir bulanma hissediyordu. Ama yanılıyorsun, küçük dil de var. O 2 tane demek için içinde müthiş bir istek duydu. Ve bunun üzerine kendinden iğrendi. Albay dili serbest kalır kalmaz, ''Söyleyeceğim, söyleyeceğim.'' diye bağırmaya başladı. Koray bıçağı sol gözüne sapladıktan sonra durdu. ''Özür dilerim, son anda duydum.'' dedi. Adam bir insandan çıktığına inanılması güç çığlıklarla dolduruyordu odayı. Sağlam olan kulağına eğilip, ''Söylediğini duyamıyorum.'' dedi Koray. Suratı tamamıyla deforme olmuş adam nefesini güçlükle toparlayarak anlaşılması zor bir Çince ile sordu. ''Duracak mısın, beni hemen öldürecek misin?'' ''Söz veriyorum.'' dedi Koray. ''Boğazını keseceğim. Mermi mi tercih edersin yoksa?'' ''Kontrol odasının olduğunun paralelindeki koridorda depo var. Getirdiğiniz her şey orada incelendi. Şimdi de oradadır.'' Koray bunu Gökhan'la Muammer'e söyledi ve onlardan bombaları getirmelerini istedi. ''Seni arkadaşımı bırakıyorum profesör.'' diye profesörün kulağına fısıldadıktan sonra harekete geçti Gökhan. Albay başını gövdesine doğru bırakmış, ''Mermi, mermi!'' diye bağırıyordu. ''Acele etme bakalım, sağladığın istihbarat doğru mu?'' Bu sırada Koray'la göz göze gelen profesör gözlerinden yaşlar boşanarak bağırmaya başladı. Kimse ne dediğini anlamıyordu ama o aslında kapsüllerin nasıl yok edileceğini ayrıntılarıyla anlatıyordu. Yongqing adasının resmi geliş gidişler için kullanılan küçük limanında onların tercihini bekleyen birkaç seçenek vardı. Koray en hızlı aracı seçmek için özen gösterdi fakat çok fazla zamanları yoktu. Bulabildikleri en uygun şey hepsini alabilecek büyüklükte irice bir motor, daha doğrusu minik bir gemi, bir gemicik olmuştu. Binmeye hazırlanıyorlardı. Utku'nun bedenini okyanusun derinliklerine bırakmak için yanlarına almışlardı. Gökhan manastırda onu sindirmek ve kontrolü sağlamak için Koray'a söylediği şeyi hatırlıyordu. ''En azından tüm adamlarım hala hayatta.'' demişti ona. İşte şimdi bunu diyemiyordu. Yerde yanında oturmakta olan Onur'a döndü. Utku için üzüldüğünü ve teselliye ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu. Bu takımın lideri olarak onun göreviydi bu teselliyi vermek. Bir baba olmayı bilmeliydi. ''Utku şehit oldu.'' dedi. ''Hep saygıyla anılacak.'' ''Evet.'' dedi Onur. ''Yaşayacak kadar güçlü değildi.'' Şaşkınlıkla ona döndü. ''Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?'' ''Evet, o öldü. Bu yaşayacak kadar güçlü olmadığını gösterir.'' Bunu içtenlikle söylüyordu, buna inanıyordu. ''Onu kurtarmak için savaşmak istemez miydin?'' ''Siz?'' ''Ben isterdim.'' ''Onu kurtarmaya gitseydiniz sizin de yaşayacak kadar güçlü olmadığınız ortaya çıkardı.'' Gökhan tam ağzını açmıştı ki adadaki ekip geldi. ''Koray, bütün bombalar yerleştirildi, hadi yola çıkalım.'' dedi. Yarım saat sonra güçlü patlamalar olacaktı. Gemi hareket etti, Japonya'ya doğru yola çıkmışlardı. Onlar adadan ayrıldıktan 20 dakika sonra Rüştü Gökhan'a havada iz bırakan bir karaltıyı işaret etti. ''Bu nedir, jet mi?'' Gökhan cevap vermeden roket olduğunu tahmin ettiği cismin Ronikor Araştırma Enstitüsü yönünde gitmesini izledi. Birden aklına bir ihtimal geldi ve dümendeki Koray'a bağırdı. ''Son hız, son hız!'' 1 dakika sonra ufuk bembeyaz oldu. ''Gökhan, o tarafa bakmayın ve saklanın. Hepiniz bir yere tutunun, şok dalgasına hazırlanın.'' diye bağırdı.
Bomba fazla güçlü değildi ve adadan epey uzaklaşmışlardı. Ama yine birkaç saniye içinde şok onlara erişti ve motor sarsıldı. Biraz sonra hepsi oldukları yerde kendine gelmeye çalışıyordu. Gökhan taktik nükleer başlık dedi. Kaya o kadar uğraşmamız iyi olmuş diye suratını astı. Hepsi birbirine kısa bir an baktıktan sonra durumun saçmalığına gülmeye başladılar. Rüştü bunca macera, mücadele boşunaymış. İşte biri gönderdi roketi halletti dedi. Gökhan bütün yaşananların boşuna olduğunu düşünmüyordu. Hayır dedi, unutmayın elimizde virüslerin olduğu kapsül ve hard diskler var. En azından panzehir yapılmasını sağlayabilir veya bunları kullanıp Çin'i planlarından vazgeçirebiliriz. Kaya başını salladı. Evet ya, bu operasyon boşuna olmadı. Koray bağırdı birden. Telsiz çıldırdı. Anladığım kadarıyla saldırıyı yapan ABD. Ortalık karışacak. Gökhan ona baktı. İkisi de kehaneti hatırlıyordu.